Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Mehr 1400, Hicri Kameri 11 Rebiül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 18 Ekim 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarını ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Aras Taktik Aracı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. IŞİD terörizmi işgalcilerin yarım kalan işini bitirmek istiyor. Komutan Bakır, İran ve Rusya'nın askeri işbirliklerinin artacağını belirtti. Amiral İrani, ordu donanması 79. Deniz Filosu Selale Limanı'na demir attığını belirtti. Emir Abdullahyan, Venezuela Dışişleri Bakanı'nı ağırlayacak. Ulyanov, Brüksel görüşmeleri Viyana müzakerelerinin alternatifi değil açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cuma günü Afganistan'ın Kandahar kentindeki Fatimiye Camii'nde namaz kılan çok sayıda kişinin şehadet ve yaralanmasından dolayı taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlık Bilgilendirme Sitesi'nin belirttiğine göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, IŞİD terörizminin Afganistan'da yenik düşen batılı işgalcilerin görevini tamamlamaya çalıştığını ve benzer saldırıları tefrika, savaş ve kanlı dini çatışma hedefiyle yaptığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi Hasan Kazimi Kumi'yi Afganistan özel temsilcisi olarak tanıtmanın ardından Kandahar kentinde Fatimiye Camii'nde Cuma günü namaz kılanların şehadeti ve yaralanmasının bir kez daha Resulullah ümmetini acıya boğduğuna işaretle kardeş Afganistan halkına taziyelerini bildirerek İslam alimleri ve uluslararası kurumları Afganistan kardeşlerin sorularına dikkat etmeye davet etti. Reisi Afganistan'da Amerika'nın istikrarsızlaştırıcı stratejisiyle paralel olan terör saldırılarının artmasının, bu ülkede terörist saldırılar alanının genişlediğini anlamında olduğuna atıfta bulunarak, bu ülke yöneticilerinden halkın güvenliğini sağlamakla ilgili sorumluluklarını yerine getirerek halkın güvenliği için var olan kapasitelerden gafil olmamalarını vurguladı. İbrahim Reis ise ayrıca İran İslam Cumhuriyeti kendini Afganistan halkının yanında biliyor ve Afganistan halkı için kalıcı güvenlik ve istikrarın sağlanması için kapsamlı işbirliğine ve yardıma hazırdır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada İran ve Rusya asker işbirliğinin artacağını belirtti. Tuğgeneral Muhammed Bakri dün Moskova Havalimanı'na girişi sırasında İRNA muhabirine yaptığı açıklamada İran-Rusya askeri işbirliğinin 13. hükümetin Dünya bakışı siyaseti yönünde artacağını belirtti. Komutan Bakri, Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis hükümetinin Doğu ve Asya ülkelerine özel bakışı olduğunu ve İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğinin bu dönemde gerçekleştiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı ayrıca elbette İran ve Rusya Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliği bu bağlamda daha da gelişecektir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı üst düzey bir askeri heyet başında Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun resmi daveti üzerine Moskova'da bulunuyor. Komutan Bakri, Moskova Havaalanı'nda İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran'ın Moskova Büyükelçiliği çalışanları ve Rusya Savunma Bakanı yetkilileri tarafından karşılandı. İşbirliği ve ortak savunma ve askeri ilişkilerinin geliştirilmesi, terörle mücadele ve bölgesel ve uluslararası gelişmelerin incelenmesi, İran heyetinin Rus yetkililerle görüşmelerinin eksenleri olacak.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Umman'ın Selale Limanı'nda bu kuvvetin 77. Muharebe Operasyonel Filosu'nun demirlendiğini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Amiral İrani bu konuda yaptığı açıklamada, donanma filolarını açık sulara göndermenin en önemli hedeflerinden biri, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulaşım ve nakliye hatlarını güvence altına almak ve denizlerde ülkemizin bayrağının dalgalandırılmasıdır ifadesini kullandı. Amiral İrani donanmanın Selale Limanı'na demirlenmesinin amacının bölgede barış ve dostluk mesajını taşımak ve güvenliği sağlamak, kültürleri tanıtmak, donanıma ve deniz kuvvetlerini güçlendirmek olduğunu sözlerine ekledi. Geçtiğimiz günlerde Aden Körfezi'nde korsanların 5 sürat teknesiyle İranlı bir tankere saldırdığını kaydeden Amiral İrani, onlar gemiyi kaçırmaya çalıştılar ancak donanmanın hızlı ve zamanında tepkisiyle karşılaştılar diye belirtti.
Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia bugün öğleden sonra Tahran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya gelecek. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan 5 Ekim tarihinde Felix Plasencia ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve işbirliği durumunu ele aldı. İki taraf yapılan telefon görüşmesinde yakın gelecekte Venezuela Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti sırasında anlaşmaları takip etmek ve ikili ilişkiler için bir yol haritası hazırlamak ve ekonomik işbirliği projelerinin detaylarını sonuçlandırma konusuna vurgu yaptılar. İki mevkidaş ayrıca New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları arasında bir araya gelerek fikir tatilinde bulundular. Venezuela Dışişleri Bakanı söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin, coğrafi mesafelerin, bağımsız ülkelerin ilişkilerine engel olamayacağını gösterdiğini söyledi. Emir Abdullahyan da İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela ile ilişkileri geliştirmek için hiçbir kısıtlama tanımadığına işaretle iki ülkenin Amerika'nın zalimane yaptırımlarını yenmek için ortak çabalarını sürdüreceklerini belirtti.
Viyana'da uluslararası kurumlarda Rusya'nın temsilcisi, Brüksel görüşmelerinin Bercam Nükleer Anlaşması'nın ihyası ile ilgili Viyana müzakerelerin alternatifi olmayacağına inanıyor. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mihail Ulyanov, dün Bercam görüşmeleri ile ilgili yeni bir açıklamada Brüksel görüşmelerinin Viyana müzakereleri için bir başlangıç olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Bakri'nin 14 Ekim tarihinde Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell'in yardımcısı Enrico Mora ile Tahran'da görüşmesi ardından görüşmeleri iki hafta içinde Brüksel'de başlanacağı belirtildi. Bakri söz konusu görüşmede Amerika'nın yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki gerçek iradesi hakkında ciddi şüpheler olduğuna işaretle, Avrupalı tarafların anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmedeki eylemsizliğini eleştirdi ve sorumluluk taşımaları zaruretini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin 11 Ekim tarihinde gelecek günlerde Bercam Anlaşması ile ilgili daha fazla diplomatik görüşmelerin yapılacağını belirtmesi ardından Enrico Mora Tahran'a ziyaret gerçekleştirdi.
İran Gümrük Kurumu Sözcüsü komşularla ticaret hacminin %52 arttığını belirtti. Gümrük Halkla İlişkiler Dairesi'ni bildirdiğine göre Seyit Ruhullah Latifi bu bağlamda yaptığı açıklamada, bu yılın ilk yarısında İran'ın komşularıyla ticaret hacmi 47.222.768 ton olarak 22.588.011.053 dolar olarak gerçekleşti. Bu da 1400 yılının ilk 6 ayında ticaretin ağırlığını %60'ını ve toplam değerini %50'sini oluşturuyorlardı dedi. Latif ayrıca İran'ın komşu ülkelere ihracatı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık olarak %33, değer olarak %41 arttığını ifade etti. İran Gümrük Sözcüsü Suudi Arabistan'ın İran'ın ihracat noktalarına geri döndüğünü de sözlerine ekledi. Asya kıtasında ve Batı Asya bölgesinde bulunan İran, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Türkiye ve Irak ile Kara ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan, Rusya, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Oman, Suudi Arabistan ve Kuveyt ile deniz sınırları vardır. Bu da ticareti artırarak komşuluk meziyetlerinden yararlanabileceği anlamındadır.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 341.426 COVID-19 testi yapıldı, 24.114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19.sağlik.gov.tr adresinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 341.426 COVID-19 testi yapıldı, 24.114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişinin yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 24.403 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulayanların oranı %76,21, birinci doz aşı yapanların oranı %88,38 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113.971.512'ye yükseldi. COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 109.276 doz aşı uygulandı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri aşılarınız olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil. Bir sorununuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun yeter ki ihmal etmeyin.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK YPG'linin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TRT Haber'in bildirdiğine göre Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada hesabından yapılan açıklamada terör örgütü PKK-YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz denildi. Yine Barış Pınarı operasyon bölgesinde 14 PKK'lının 14 ile 15 Ekim tarihlerinde Şırnak'ta havalistik operasyonu sırasında Türkiye Güvenlik Güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi. Bu arada Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride Şırnak çevresinde faaliyet yapan Murat Karayılan'ın sağ kolu ve gri listede 500 bin liralık ödül ile aranan Kod adlı Sidar Farkin Ahmet Kod adlı Fırat Gizlenç'in öldürüldüğü açıklandı. Türk ordusu PKK güçleriyle mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunu 2 yıldan beri işgal etmiştir. Türk ordusunun kuzey Suriye ve de kuzey Irak'ı işgali bu ülkelerin hakları ve hükümetleri ayrıca uluslararası toplumun itirazları ve kınanmalarıyla karşılaşıyor.
Suriye Cumhurbaşkanı bölge gelişmeleri ve özellikle Amerika'nın Afganistan'dan çıkışının bu ülke ve müttefiklerin rolünün zayıfladığını gösterdiğini belirtti. Sana'nın bildirdiğine göre Beşar Esad dün Rusya Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı özel temsilcileri Aleksandr Lavrentiev ve Sergey Vershinin ile görüşmede söz konusu zayıflık göz önüne alınarak bölge ve komşu ülkelerinin güvenlik ve barışı güçlendirmek için harekete geçmeleri gerektiğini ve bölgenin geleceğinin de onların halklarının iradesi ve dış müdahalelerden uzak bir şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Taraflar söz konusu görüşmede terörle mücadele ve ticaret meseleleri, Suriye ve bölgedeki gelişmeler ve Suriye Anayasa İnceleme Komisyonu toplantıları konularında işbirliği alanlarını ele aldılar. Rusya temsilcileri söz konusu görüşmenin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in direktifleri doğrultusunda ve Suriye ile tüm alanlarda işbirliği ve çalışmaların artması hedefiyle gerçekleştiğini belirttiler. Lavrentiev ve Vershin'in Rusya'nın Suriye'de teröristler tarafından tahrip edilen altyapının yeniden inşası ve onarımı sürecinde etkin bir şekilde işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirttiler. İki Rus yetkili Rusya'nın enerji ve tarıma yatırım yapmaya ve böylece Suriye ekonomisini harekete geçirmeye hazır olduğunu da ifade ettiler.
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi yaptığı açıklamada bugünden itibaren Suriye Anayasa Komitesi'nin yeni oturumunun Cenevre'de yeni anayasa taslağını hazırlama çalışmalarına başlayacağını belirtti. Geir Pedersen, Cenevre'de bir basın toplantısında yaptığı açıklamada Suriye Anayasa Komitesi'nin küçük bir grubunun bugün yapacağı toplantıda anayasa değişikliği taslağını hazırlamaya başlayacak. Pedersen yaptığı açıklamada bu çalışmanın Suriye hükümetinin temsilcisi Ahmet El Kasbari ile komite üyelerinin başkalarından olan Suriye muhalefetinin temsilcisi Hadi El Bahri arasında varılan bir anlaşmaya dayandığını belirtti. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Kasbari ve Bahri'nin pazar günü ilk kez bir araya geldiğini belirterek toplantıyı ciddi ve açık sözlü olarak nitelendirdi ve Anayasa Komisyonu iki başkanının daha önce üzerinde anlaşmaya varılan ilkelere bağlılığını övdü. Suriye Anayasa Komitesi, Suriye Hükümeti, muhalefet ve sivil toplumu temsil eden 150 üyeden oluşuyor. Komitenin şimdiye kadar düzenlediği 5 toplantının hiçbiri önemli bir başarıya ulaşamadı.
Haber kaynakları Irak'ta 10 Ekim tarihinde gerçekleşen parlamento seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili olarak ülkenin çeşitli yerlerinde geniş çapta protesto gösterilerinin yapıldığını bildirdi. Sumerian News'un bildirdiğine göre başkent Bağdat, Basra, Nasiriye ve diğer bölgelerde halk dün akşamdan itibaren seçim sonuçlarına karşı protesto gösterileri düzenlediler. Göstericiler Bağdat'ın Babil yolunu kapatarak oyların tekrar sayılmasını istediler. Diğer bir grupta lastikler yakıp barikatlar kurarak Bağdat'ın Selahaddin yolunu kapattılar. Basra kentinde de protestocular oyların tekrar sayımı talebiyle Saad Meydanı ve diğer bazı caddelerde toplandılar. Bağdat'ın 30 kilometre güneydoğusundaki El Madain halkı da dün akşam yaptıkları gösteride ülkenin son seçimlerinde hile yapıldığını iddia ettiler. Irak Seçim Komisyonu cumartesi akşamı parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı fakat seçim sonuca itiraz edebileceğini vurguladı.
Bir Siyonist yetkili Lübnan Hizbullah Hareketi ile herhangi bir çatışmanın yaşanması halinde işgal topraklarına yönelik günde 2000 füzenin atılmasına şahit olacaklar hakkında uyarıda bulundu. El Alem kanalının bildirdiğine göre Siyonist rejiminin iç cephesinin komutanı Uri Gordon, Frans Prince'e verdiği mülakatta Tel Aviv ve güneyde Ashdod kentlerinin Gazze şeridiyle son savaşta İsrail rejiminin kurulduğundan beri en fazla füze saldırısına şahit olduğunu belirtti. Gordon, Hizbullah ile bir çatışma veya savaş durumunda Lübnan'dan İsrail'e günde en az 5 kat daha fazla füze atılmasını bekliyoruz dedi.
El Ahbariye gazetesi Arabistan'da idam cezalarının arttığını belirterek hali hazırda bazıları yasal yaşın altında 40 kişinin infazı beklediğini duyurdu. Habere göre bu yıl Arabistan'da 56 kişi idam edilirken bazıları yasal yaşın altında olan 40 kişinin de idam cezalarının infazını bekliyor. Arabistan'da idam siyasetlerinin düzeltilmesine dair vaatlere rağmen pratikte geniş öfke dalgasını engellemek için toplu infazlardan kaçmak ve bireysel idamların yapılmıştır. Zira bireysel infazlar sessizce ve farklı zamanlarda yapıldığı için kimsenin öfkesine sebep olmuyor. İnsan hakları kurumları geçen yıl çocuk ve siyasi tutukluların idam kararlarının durdurulmasını istedi. Bundan önce de Reperio adlı insan hakları grubu Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz döneminde idamların yaklaşık 2 kat arttığını duyurdu.
Asya çok sayıda yetersiz beslenen insanı barındırıyor. Öyle ki dünyada araçların yarısından fazlası olan 418 milyon aç insan Asya'da yaşıyor. İran'ın Straits Times'tan naklen verdiği habere göre Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun 2021 raporu 305,7 milyon insanı oluşturan büyük çoğunluğu Güney Asya'da yaşadığını belirtiyor. Rapora göre kıtanın batısında 48,8 milyon ve Güneydoğu bölgesinde de 42,3 milyon aç insan yaşıyor.
Ve Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bulunan bir AVM'ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Pensilvanya eyaletinde yer alan Lancaster'daki Park City alışveriş merkezine 2 kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 4 kişi yaralanırken 2 kişi de gözaltına alındı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Tahran ve İslamabad'ın ortak deniz tatbikatı etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ın Pakistan ziyareti, savunma, güvenlik ve askeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni anlaşmalarla son buldu. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ın üst düzey Pakistanlı siyasi askeri yetkililerle yaptığı görüşmelere değinerek, 4 günlük resmi ziyaret sırasında varılan istişareleri ve anlaşmaları özetlerken şu açıklamalarda bulundu. Ziyarette terörizme karşı istihbarat işbirliğini artırmanın yanı sıra iki ülkenin denizlerinde ortak deniz tatbikatları düzenlemede de mutabık kaldıklarını belirtti. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı 2 yıl önce başlayan İran-Rusya-Çin ortak tatbikatına Pakistan gemilerinin de katıldığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı bu ziyaretin sonuçlarının önemi hakkında, İslam İnkılabı rehberinin İslam dünyasına yönelik görüşü çerçevesinde, ayrıca uzun sınırları ve komşuluğu açısından Pakistan'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin gözünde özel bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Bölgedeki mevcut hassas durumda İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi de stratejik öneme sahip bir gerekliliktir. Bu ihtiyaca cevaben İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin Pakistan'a deniz ziyaretleri ve İran'a karşılıklı ziyaretlerinin son yıllarda artması, iki önemli donanmanın bölgesel istikrarı korumak ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için dayanışma içerisinde olduğunu ve bu doğrultuda katılımını göstermektedir.
Hindistan, Çin ve Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerle olan bu işbirliği, denizcilik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla da güçlendirilmiştir. Bu gibi ziyaretlerin yapılması, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde, denizcilik hatlarının azalmasında ve deniz ticaretinin güvenliğinin artmasında olumlu bir etkiye sahiptir. İran'ın Pakistan Büyükelçisi Seyyid Muhammed Hüseyin'i ise şöyle diyor: Pakistan, Gwadar Limanı'nı İran'daki Bandar Abbas Limanı'na bağlamak için bir plan sundu ve benzer bir plan Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak ile uygulanıyor. Pakistan Denizcilik Bakanlığı'na göre Karaçi ve Gwadar Limanları'ndan İran limanlarına uluslararası bir nakliye hattı kurulacaktır. Şimdi İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasıyla İran'ın Pakistan ve diğer Şanghay üye ülkeleriyle ilişkileri çeşitli bağlamlarda geliştirme fırsatı oldu. Şanghay İşbirliği Örgütü şimdi de İran sayesinde büyük bir toprak bütünlüğüne sahip olmuş ve bir yandan da Fars Körfezi'nin sıcak sularına erişim imkanı elde etmiştir. Bu alandaki fırsatların kullanılması ise bölge ülkelerin katılımıyla güvenliği güçlendirmesi ve desteklemesiyle mümkündür. İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik deniz kuvvetleri, bölgesel ve uluslararası sulardaki yetkili mevcudiyetiyle ticaret, denizcilik ve petrol hatları için kalıcı güvenliği sağlama yeteneklerini göstermiştir. Son dönemde İran ordusu deniz kuvvetleri istihbari taarruzi 75. filosu Hint Okyanusu, Güney Atlas, Kuzey Atlas'a bile geçmiştir. Bölgesel bir perspektiften bakıldığında İran'ın deniz güvenliği politikası kolektif güvenlik doktrinine dayanmaktadır. Bu strateji iki açıdan önem arz ediyor. İlk yönü, ortak tehditlerle başa çıkmak için bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirme üzerindeki etkisidir. Bu stratejideki ikinci önemli husus ise bölgeye askeri müdahale için yabancıların elinden mazeretleri almak ve çok taraflılığı güçlendirmektir. Bu stratejiler kolektif çıkarlara ilişkin ortak bir anlayışa dayalı güvenli bir bölgenin yaratılmasına yol açabilir. İran ile Pakistan arasında deniz işbirliği ve ortak tatbikatların düzenlenmesi konusunda yapılan anlaşmalar da bu açıdan önemlidir.
Müzik Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Irak'ta nihai seçim sonuçları ve Iraklı grupların çabaları etrafında. Irak Yüksek Seçim Komiserliği 5. dönem parlamento seçimlerinin sonuçlarını açıkladı. Irak'ta erken yapılan 5. parlamento seçimleri 10 Ekim Pazar günü %41 katılımla düzenlendi. Bir hafta sonra kesin sonuçlar açıklanmış oldu. Bu arada seçimlerin ilk sonuçları seçimlerden bir gün sonra 11 Ekim'de açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasındaki bir haftalık gecikme bazı grupların sonuçları protesto etmesinden kaynaklandı. Protestoların sebebi ise seçimlerde hile yapılması meselesiydi. Bununla birlikte 10 Ekim seçimlerinde 2018 seçimlerine göre daha fazla hile yapıldığı iddiası varken alınan şikayetlerin hacmi 2018'in 5'te 1'i kadar oldu. Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nde belirlenen yasal süre içinde yalnızca 356 şikayet sunuldu. Halbuki yolsuzluk iddialarının daha az olduğu önceki seçimdeki şikayet sayısı 1875 kadardır. Buna ilaveten Irak'ın bazı bölgelerinde seçim sonuçlarını protesto etmek için gösteriler devam etse de protesto eden siyasi grupların liderleri istikrarsızlık ve güvensizliği körüklemeye çalışmıyor. Bu bağlamda Hukukun Üstünlüğü Koalisyon Başkanı ve 2005-2014 yılları arasındaki 9 yıl süreyle Irak Başbakanı olan Nuri el-Maliki seçimlerde hile veya manipülasyon iddiasında bulunmadan yaptığı açıklamada herkesin haklarını korumak için mevcut boşluk ve engellerin giderilmesini istedi. Bu hususlar bazı analizlerin aksine Irak'ın seçim sonuçlarına protesto ederek istikrarsızlık ve güvensizlik dönemine girmeyeceğini ve siyasi grupların parlamentoda büyük fraksiyonu oluşturmak için yeni bir pazarlık aşamasına girdiğini göstermektedir. Bu da Irak için çok önemlidir. Bu bağlamda büyük kitle veya büyük fraksiyonu yeni başbakanda tanıtıcı açısından önemlidir.
Öte yandan kesin sonuçların açıklanmasından sonra Muktada Sadr liderliğindeki Sairun koalisyonun diğer rakiplerine kıyasla büyük bir farkla parlamentoda 73 sandalye kazanması ve bu rakamın neredeyse Nuri el-Maliki liderliğindeki Hukuk Üstünlüğü Koalisyonu ve Muhammed Halbusi liderliğindeki İlerleme Komisyonu sandalyelerinin iki katı kadar olduğu ortaya çıktı. Bu iki parti ise sırasıyla 34 ve 37 sandalyeyle parlamentoya girmeyi başardı. Irak siyasi geleneğine göre başbakan Şiiler arasından seçilmelidir. Böylece Sadr'ın partisi büyük fraksiyonu oluşturmak ve bir başbakan adayı göstermek için temel şans sayılmaktadır. Ancak Sadr'ın partisinin bu hedefe ulaşması için 92 sandalyeye daha ihtiyacı var. Zira büyük kitle veya fraksiyonu oluşturup başbakanı tanıtmak için toplam sandalyelerin %50 artı 1 üyesine yani 165 temsilcinin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Sadr'ın hangi Iraklı gruplarla ittifak yapacağı hala belli değil. Ancak siyasi pazarlık büyük kitle ve fraksiyonu oluşturmak için başlamıştır. Irak Direnişi'nin muhalifleri Sadr'ın İlerleme Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi gibi gruplarla ve bazı daha küçük, bağımsız gruplarla büyük fraksiyon oluşturulmasını beklemektedir. Muktada Sadr'ın Amerika ile müzakereye hazır olduğu mesajı ve onunla Nuri el-Maliki ve el-Fetih arasındaki ciddi ihtilaflar direniş karşıtı olanların dikkate aldığı hususlardır. Ancak yeni parlamentonun ilk oturumundan sonra ve hatta Cumhurbaşkanı ve yeni parlamento başkanının takdim edilmesinden sonra bile büyük fraksiyon ve Irak'ın gelecekteki olası başbakanı hakkında daha kesin yorum yapmak mümkün olacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Mayıs 1400, Hicri Kameri 11 Rebiyul Evvel 1443 ve Miladi 18 Ekim 2021 Pazartesi. ...150 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Rebiyul Evvel 1293'te... ...İranlı ünlü fakih, bilim adamı ve kitap bilimcisi H.Ş.A. Bozorg Tehrani... ...Tahran'da dünyaya geldi. İlk eğitimini Tahran'da bitiren, Tahran'ın yüksek eğitimi için... ...Irak'ın kutsal Necef-i Eşref kentine gitti... ...ve burada kendi döneminin önde gelen alimleri olan... Ahun Torasani ve Mirza Hüseyin Nuri gibi alimlerden feyizler aldı ve nihayet içtihat makamına ulaştı. Bu büyük fakih Necef'te Hicri Kameri 1387 hastalık sonucunda vefat etti ve vasiyeti üzerine kendi kütüphanesinde toprağa verildi. Şeyh Abuzok Tahrani en büyük İslami kitapçılık bilimi ansiklopedilerinden birini tedvin etmek için geniş araştırmaya başladı. Ve uzun yolculuklar yaparak Irak, İran, Mısır, Suriye, Hicaz, Filistin ve diğer ülkelerdeki kütüphanelerde araştırma yaptı ve nihayet 26 ciltlik El Zeriye ila Tesanif Eşya adlı eseri kaleme aldı. ...89 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Rebiyul Evvel 1354'te Müslüman alim Ayetullah Seyyid Hasan Sadr vefat etti. Gençliğinde içtihat derecesine ulaşan Ayetullah Sadr, Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref Dini İlimler Medresesi'nde önde gelen alim oldu. Ayetullah Seyyid Hasan Sadr, fıkıh, kelam, hikmet ve hadis bilimlerinde büyük yeteneğe sahipti. ...99 yıl önce bugün 18 Ekim 1922'de İngiltere'de BBC radyosu istasyonu kuruldu. Bu radyo istasyonu ilk başta özel olmasına rağmen 1927'de devletin denetimine girdi ve İngiltere'nin ilk devlet radyosuna dönüştü. BBC radyosu 1936'da ilk defa televizyon yayınlarına başladı. Dünyanın çeşitli dillerinde programlar yayınlayan BBC radyosunun bütçesi İngiliz hükümetince temin ediliyor. Habercilikte tarafsız olduğunu iddia eden BBC ancak son yarım yüzyılda İngiliz hükümetinin propaganda malzemesine dönüşmüştür ve Londra'nın çeşitli ülkelerin iç işlerine müdahale zeminini sağlıyor. ...456 yıl önce bugün 18 Ekim 1565'te Filipinler İspanya'nın Asya'daki topraklarına resmen ilhak edildi. Bu topraklar 1521'de Portekiz denizci Magellan tarafından keşfedildi ve 16. yüzyılın sonlarında bu ülkenin tamamı İspanya'nın hegemonyası altına girdi. İspanyollar Filipinler üzerindeki 300 yıllık hegemonyası boyunca ülkedeki birçok doğal kaynakları yağmaladılar. Nihayet İspanya 1898'de Amerika'ya karşı yenilmesi ardından bu adalar topluluğu ülkesini Amerika'ya devrettiler. Filipinler nihayet 1946'da tamamen bağımsızlığa kavuştu. Filipinler 7000'den fazla adaya sahiptir ve Güneydoğu Asya'da ve Pasifik Okyanusu'nda yer alarak 300 bin kilometre kare yüzölçümüne sahiptir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Borcunu ödeyemeyen esnaf kepenk indiriyor.
Yeni Asya.
Yeni faiz bütçesi.
Karar.
Devlet Bahçeli'den AK Parti'ye sert uyarı iddiası.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 116 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde Başbakanlığın Dönüşü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Meral Akşener'in başbakanlığa adayım çıkışı 6 partinin mutabık olduğu ve detayları üzerinde çalıştığı parlamenter sisteme dönüş projesinin kitlelerce daha iyi anlaşılmasını ve muhalefete verilen toplum desteğinin artmasını netice vermiş gibi görünüyor. Çok partili demokratik sisteme geçildikten sonra yaşanan tecrübelerle milletin birliğini temsil eden tarafsız cumhurbaşkanı kabul görmüş ve benimsenmişken tek adam rejimine geçildikten sonra ortaya çıkan partili ve tarafkir cumhurbaşkanı profili yadırgandı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan kişinin karıştığı, hatta bizzat başlatıp tetiklediği siyasi polemiklerin düzeyi birçok kişiyi rahatsız etti. Parti genel başkanı, yani siyasetçi kimliğine bile yakışmayacak bir üslupla yapılan sataşma ve ithamların cumhurbaşkanından sadır olması o konum ve makama yakıştırılamadı. Parti başkanı şemsiyesiyle gerilen tartışmalarda muhataplarınca verilen cevapların makama saygısızlık ve cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına konu edilmesi, hatta kimileri hakkında dava açılması ise tuhaflığı iyice arttırdı. Tek adam rejimine yönelik memnuniyetsizlik, itiraz ve tepkilerin önemli bir sebebi de bu. Parlamenter sisteme geçişle birlikte Cumhurbaşkanı'nın önceki konumuna döndürülmesi, yeni sistemle birlikte aşırı derecede arttırılan yetkilerinin tekrar sembolik hale getirilmesi ve böylece eski itibarının da iadesi öngörülüyor. Önceki dönemlerde bazı cumhurbaşkanlarının seçilmişlere karşı atanmışlardan yana vesayetçi bir duruş sergilemiş, hatta darbelere çanak tutmuş olmalarına ve bilhassa 2007'deki 367 krizine tepki olarak halk seçsin denilmişti. Ama tek adam rejiminde yaşananlar aynı vesayetin bu defa farklı ama daha tehlikeli bir şekilde demokrasiyi zora sokarken ülkeyi çok büyük sıkıntılara sürüklediğini gösterdi. Onun için icranın meclise karşı sorumlu bir başbakana devrini öngören sistem değişikliği yapılırken işin bu cihetinin de yeniden ve çok dikkatle değerlendirilmesi icap ediyor.
Orhan Uğuroğlu 16 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomist Erdoğan ve Türk Lirası Uçuş Rotası başlıklı yazısına yer veriyor. 4 Mayıs 2002'de Başbakan Bülent Ecevit hastaneye kaldırıldı. 77 yaşında olmasına rağmen görev yapamaz hale geldiği ileri sürüldü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 7 Temmuz 2002 günü dedi ki 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim yapılsın. Seçim sonucu tek başına iktidar olan AK Parti Türkiye Kemal Derviş'in ekonomi programıyla yönetmeye başladı. AK Parti'nin çöküş dönemi 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında başladı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
1 Ağustos 2016'da dolar kuru 2,98 liraydı. 30 Aralık 2016'da 3,53 liraya yükseldi. Erdoğan dedi ki, yastığın altına doları olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün, Türk lirasına dönüştürsün. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır. 29 Aralık 2017'de dolar 3,78 lira oldu. Erdoğan dedi ki, faiz lobisi üzerimize yükleniyor, boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yalnız bir şey söylüyorum, yastığın altında doları olanlar eurosu olan kardeşlerim, sizler paranızı gidin Türk lirasına yatırın. Ey finans sektörü, eğer manipülasyonlar yaparsanız bilin ki bedelini ağır ödersiniz. Finans sektöründe bedelini ağır ödeyen tek bir kişi ya da kuruluş olmadı. Dolar Türk lirası 30 Mart'ta 3,96 lira oldu. Erdoğan 10 Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na damadı Berat Albayrak'ı atadı. Ekonomist Baba Oğul yönetiminde 31 Temmuz'da 1 dolar 4,92 lira, 31 Ağustos'ta 6,57 lira oldu. Erdoğan dedi ki, gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Kendi paramız artık güven veriyor. Bunun bereketini göreceğiz. Ekonomide toparlanma dönemi başladı. Hedefimiz tek haneli enflasyonu yakalamak. Faizde de yine aynı şekilde tek haneli rakamları yakalayacağız. 2020'de buna ulaşacağız. Aralık 2020'de dolar kuru 7,89 lira oldu. Erdoğan dedi ki, tüm vatandaşlarımın birikimlerini dövizden Türk lirasına çevirerek, üretim ve istihdama katkı yatırımlara yönelik mücadelemize destek vermelerini istiyorum. 20 Mart 2020'de Naci Ağbal azledildiği yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. 30 Nisan 2021'de dolar kuru 8,26 lira oldu. 14 Ekim 2021 gece yarısı Erdoğan, Merkez Bankası'ndan şu isimleri görevden aldı. Başkan yardımcıları Profesör Doktor Semih Tümen, Doktor Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu üyesi Profesör Doktor Abdullah Yavaş. Dolar 9 lira 25 kuruş oldu. Uçuyoruz. Ekonomist Erdoğan ile uçurumdan aşağıya uçuyoruz. Mithat Sancar'dan mesaj var. Merhaba Orhan Bey. Yazınızı okudum. Üzülerek belirtmek isterim ki benim aktardıklarımı yazacaksınız. Kırıcı ve incitici bir ifadelerden özenle kaçınılması gerektiği şeklindeki hatırlatmama uygun olmamış. Ben programı izlememiştim. Siz programın deşifresini bana yollayabileceğinizi söylediniz. Kısa bir süre sonra da yolladınız. Şu kadarını belirtmem yeterli olur sanırım. Havaalanında uçuş saatini beklerken Aydın Bey yanıma geldi. Ayaküstü diye tabir edilen kısa bir görüşme oldu. Programın deşifresini okuduktan sonra Aydın Bey'in görüşmenin içeriğini kendine göre aktardığını ve yönlendirici yorumlar yaptığını gördü. Sizi tekrar uyarıp bu değerlendirmemi aktardım. Benim adıma söyledikleri tümüyle yalandır gibi bir söz kullanmadım. Tarzım ve üslubum gereği kullanmam da. Bu mesajımı köşenizde yayınlarsanız sevinirim.
Oğuz Demir 16 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde "İnen faiz, artan erken seçim olasılığı" başlıklı yazısına yer veriyor. Ekonomide son iki haftadır yaşadığımız gelişmeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki görevden alma ve yeni atama kararlarıyla başta söylediğim senaryoya olan inancımı bir kat daha arttırdı. Her ne kadar iktidar partisi ve ittifak ortağı tarafından gelen açıklamalar ısrarla erken seçimin olmayacağını ifade etse de bence işaretler pek öyle göstermiyor. Siyasette tarafların son dönemde arttırdığı stratejik mücadelenin bir parçası olarak da bu açıklamalar geliyor olabilir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şimdi diyeceksiniz ki bu iki haftada yaşanan gelişmeler ne açıdan erken bir seçimi işaret ediyor? Açıklayayım. Kararı siz verin. Birinci mesele Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile ilgili olan kısım. Bir hafta önce Reuters Haber Ajansı Ankara'dan bir yetkiliye dayandırdığı haberde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun başta faiz indirimi meselesi olmak üzere farklı nedenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınabileceğini yazdı. Bunun üzerinden 3-4 gün geçmeden Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı görüştüler. Bu görüşmenin sonucunda ise daha 3 saat geçmeden bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 3 kritik değişiklik meydana geldi. Bu değişikliklerin temel nedeninin ise Başkan Kavcıoğlu'nun faiz indirimleri konusunda bu isimlerden gördüğü direnç olduğu söylendi. Yani aslında Başkan Kavcıoğlu kendisinden beklenen daha hızlı bir faiz indirim süreci için istediği her şeyi almış oldu. Yukarıda bahsettiğim erken seçim tezinin birinci nedeni bu. Eğer ki önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilecek para politikası kurulu toplantısından beklenenden daha yüksek ölçüde mesela 200 baz puan indirimi çıkarsa bu konudaki kanaatimin daha da güçleneceğini ifade etmek isterim. İkinci mesele ise kurdaki yükseliş ile ilgili. Birçok istatistikçi ve siyasetçi faiz indirimleri kuru daha yukarı taşıyacak ve bu da enflasyonu arttıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir yüksek enflasyon ortamında erken seçime gitmeyi istemeyecektir iddiasında. Bir yandan haklılar. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce benzer adımlar attığında yani düşük faiz, yüksek tüketim dönemlerinde enflasyon baskısının gecikmeli olarak geldiğini gördü.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Irak'ta parlamento seçimleri,
huzursuzluğun yeniden başlaması,
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Irak'ta yeni dönemde 5. parlamento seçimleri geçen 10 Ekim Pazar günü düzenlendi. Irak Seçimleri Yüksek Komiserliği'nin açıklamasına göre bu seçimlerde katılım oranı %41 düzeyindeydi ve 21 milyonu aşkın seçmenden 9.077.779 seçmen seçimlerde oy kullandı. Bundan önce 2018 seçimlerinde ise katılım oranı %44 olarak açıklanmıştı.
Irak Seçimleri Yüksek Komiserliği'nin açıklamasına göre bu seçimlerde Muqtada Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi yeni parlamentoda 72 sandalye kazandı. Ki bu da bu hareketin diğer siyasi hareketleri kıyasla yeni parlamentonun yapısında önemli konumu olacağını gösteriyor. Sadr hareketinden sonra Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddum İttifakı ve yine Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 37'şer sandalye, Mesut Barzani liderliğindeki İKDP 33, Bafel Talibani liderliğindeki İKYB 16, Hamis Hancar liderliğindeki Azim İttifakı 12 ve Hadi Amiri liderliğindeki Fetih İttifakı 17 sandalye kazandı. Diğer ittifaklar 1 ila 9 sandalye kazandı. Ammar Hekim liderliğindeki Hikmet Hareketi ve Haydar İbadi liderliğindeki Nasr İttifakı'nın Güçlü Devlet İttifakı ise bu seçimlerde sadece 5 sandalye kazandı. Yine son verilere göre bağımsız adaylar da 37 sandalye kazandı.
Bu seçimlerde ilginç verilerden biri Iraklı kadın adayların 97 sandalye elde ederek yeni parlamentoda önemli bir konum kazanmalarıydı. Irak seçim yasasına göre parlamentonun en az 83 sandalyesi kadın milletvekillerine aittir. Ancak seçimlerin ilk sonuçlarına göre kadın adaylar yeni parlamentonun 97 sandalyesini kazandı ki bu da parlamentoda kadınlara tahsis edilen kontenjandan 14 sandalye fazla olduğunu gösteriyor. Yine bu süreçte önemli olan nokta 57 kadın adayın tamamen kendilerinin kazandığı oylarla ve kadınlara tahsis edilen kontenjandan bağımsız olarak seçimleri kazanmalarıdır. Bir başka ifadeyle 57 kadın aday erkek adaylardan daha fazla oy kazanarak Irak parlamentosuna girmeyi başardı.